bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Genç Kız Psikolojisi ve Cinselliği, Psikolog Tuncel Altınköprü, Hayat Yayınları, İstanbul 1999, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Şule Tüzül. Anneler, babalar, bu kitap sizler ve kızlarınız için yazıldı. Genç kızlığın eşiğindeki çocuklarınızın geçirdiği gelişmeyi bu kitapla daha iyi kavrayacak, onlara daha olumlu yaklaşmanın yolunu bu kitapla yakalayacaksınız. Birçok sorunu daha doğmadan önleyebilecek, kararsız kaldığınız konularda daha bilinçli davranabileceksiniz. Kızınızla cinsel konuları konuşmakta zorlanıyorsanız bu kitapla yaşadığınız zorluğu aşacaksınız. Bu kitabı mutlaka okuyun, eşinize okutun ve kızınıza armağan edin. Genç kız adayları, bu gizemli dünyaya girmeye hazırlanırken onun tüm sırlarını keşfetmek istemez misiniz? Bu kitap size bilmek istediklerinizi sunuyor. Genç kızlar, yaşadığınız ve yaşamakta olduğunuz süreci tüm dinamikleriyle kavramak, edilgen olmaktan kurtulup doğru tercihlerle yaşamınıza yön vermek istiyorsanız bu kitaptan yararlanabilirsiniz. Tuncel Altınköprü, yazar, 1946 yılında İstanbul'da doğdu. Beyazıt 5. İlkokulu, İtalyan Ortaokulu ve Pertevniyal Lisesi'ni bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Umumi Psikoloji, Tezli, Tecrübi Psikoloji, Felsefe ve İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinden psikiyatri sertifikalarını aldı. 1971 yılında Altın Köprü Yayın Evi'ni kurarak kendi eserlerini bu yayın evi bünyesinde yayınladı. Çeşitli konularda basılmış 20 kadar telif eseri bulunmaktadır. Bazı dergilerde yayımlanan makalelerinin yanı sıra çocuk eğitimi ve edebiyatı alanında çalışmaları vardır. Kurucu ortaklarından olduğu İlgi Yayıncılık ve Güçlü Yayıncılık bünyesinde Türk yayın hayatına hizmet eden yazar son 14 yıldır Ders Kitapları Anonim Şirketi'nin tasarım ve yayın müdürlüğünü sürdürmektedir. Sunuş. Genç bilse, yaşlı yapabilse diye çok duyulan, çok söylenen bir söz vardır. Böyle çok kullanılması genellikle gerçeği vurgulamasından olsa gerek. Gerçekten gençlik, gerçekleştirmeye yöneliş çağıdır. Ancak onda eksik olan bilgidir, deneyimdir. Genç, çoğunlukla başkalarının deneyi ve bilgilerinden yararlanma yoluna gitmez. Deneme yanılma yolunu seçer. Yaşamın gerçeklerini görerek, yaşayarak öğrenir. Kuşkusuz gençlik, büyük olanaklar dönemidir de. Nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin, geçip gidecek, bitip yitecektir. Kazançlı çıkacak olanlar, bilinçle ve doyasıya yaşarken, onu geleceğe yönelik kullananlardır. İşte bu nedenle genç kızı tanıtmayı amaçladık. Genç kızı, genç kızlara, annelere, babalara, eğiticilere, delikanlılara tanıtmayı. Bir yoklasak kendimizi, bu konudaki bilgilerimizin nasıl eksik, nasıl güvensiz, nasıl karmaşık ve nasıl yetersiz olduğunu görüveririz. Halbuki onlar içimizdeler, yanımızda, yanı başımızda, aramızdalar. Kimimizin kendidir genç kız, kimimizin kızı, kimimizin bir yakını, arkadaşı, dostu, şöyle bir uzaktan selam vereni. Görüşürüz, konuşuruz, birlikte oluruz ama gerçekte yeterince tanır mıyız onları? Tinsel dünyalarını ya da cinselliklerinin onlara neler kazandırdığını, ne gibi sorunlar yüklediğini. Tanıdığımız yalnızca dış görünüşleri, bize gösterdikleri yönleridir genellikle. Bunların arasındaki gizemi, tasalarını, umutlarını, sorunlarını, duygularını, heyecanlarını, düşlerini, düşüncelerini bilmeyiz. Kimimiz bilmediğimizi biliriz, kimimiz bilmeyiz de bildiğimizi sanırız. Her iki halde de ilişkilerimizde yanılgılara düşmekten kurtulamayız. Genç kız biz kendimizsek eğer, ne çok sorunumuz olduğunu kim bilebilir bizden iyi? Yanıtlayamadığımız ne çok sorunumuzun bulunduğunu kafamızda. Çözümleyemediğimiz ne çok karmaşa benliğimizde. Ana babaysak eğer, ilişkilerimizin sağlıklılığı üzerinde durup düşünmeliyiz bir. Tutumlarımızı, davranışlarımızı tartmalıyız. Ortaya çıkan anlaşmazlıklarda, tartışmalarda, sorunlarda onu iyi tanımamanın etkileri olup olmadığını bir kez daha sormalıyız kendimize dönüp. Dostu, arkadaşıysak eğer veya genç bir erkeksek, bir yabancıya yaklaşır gibi mi yaklaşmalıyız yakınlık duyduğumuz genç kıza? İlişkilerimizi daha sağlıklı yürütmez miyiz eğer onu daha iyi yakından tanısak? Genç kızı tanıtmak istedik bu kitapta, onu tanımak isteyen herkese, yararlı olmak dileğiyle. Tuncel Altınköprü. Bölüm 1. Genç kız teriminin anlam ve içeriği. Genç kız. Bu sözcük kadın olsun, erkek olsun, yaşlı, genç, çocuk, herkeste duygu kıpırtıları yaratır. Olgun kadın için genç kızlık bir masal döneminin adıdır. Hep pembe düşler süslememiştir o çağın gecesini gündüzünü. Kimi kez karabasanlar sarmıştır gökyüzünü. Ancak gönlündeki güneşi karartmaya yetmemiştir bunlar. Unutamadığı heyecanları, ömre bedel anıları olmuştur. Gönül kırıklıkları yaşamış, kalp sızıları çekmişse de çoğunun bugüne yankısı güzel ve hoş olarak gelmiştir. Belki de salt, o döneme ait oldukları, o duyguları bir kez daha yaşama olanağı bulunmadığı için. Olgun erkek için genç kız, bir peri kızının adıdır. Yaşadığı bir geçmiş çağda tutkuyla kapıldığı, büyülenip bağlandığı, benliğini kaptırdığı, tatmadığı mutlulukları, duymadığı acıları duyurandır. Kişiliğini kazandıran, varoluşunu anlamlandırandır. Bazen haz ve huzur denizinin dinginliğinde dinlendirip uyutmuş, bazen fırtınaların dalgasında hırpalayıp girdaplarında boğmuştur onu. O bir belki bozulmuş, belki de hala sürmekte. Ancak yaşanmakta olan anlar yaşanmışların parlaklığı yanında sönüktür. Geçmişten yansıyan ışıltılar gökyüzünde parıldayan yıldızlar gibi göz kırparak kendilerini hatırlatırlar. Kız çocuğu için genç kızlık bir özlemin en somut görünüşüdür. Ulaşmak isteği amaç yetişkin olma yolunda varmak istediği ana hedeftir. Çünkü ancak o zaman toplum içindeki etkin yerini, karşı cins önündeki rolünü almaya hak kazanacaktır. Annesi gibi giyinmeye, takılar takıp süslenmeye, kadınsı davranmaya o zaman başlayabilecektir. Ancak o zaman kendi kişiliğinin gerçek sahibi olacaktır. Doğanın ve toplumun kendisine adadığı eşlik ve annelik görevi için bir eşik olma anlamı da vardır bu sözcüğün. Çok küçük yaşlardan beri oynadığı evcilik oyunlarındaki temel rolü, yani anneliği yaşam sahnesinde sergilemek için hazır oluşu simgeler genç kızlık. Bir davet bekler yalnızca, onaylayabileceği bir davet. İşte o zaman perde açılır. Evrenin sahneden hiç inmeyen oyunu bir kez daha her zaman olduğunca çok özel bir yorumla oynanır. Ancak sahip olunan her şey gibi içinde bulunduğu dönem pek çok kıza hiç de olağanüstü gelmez. Tıpkı içtiği su gibi olağan, sıradan, doğal bir şeydir bu dönem. Bu değerini tıpkı su gibi ondan yoksun kalındığında hissettirecektir. O, günlük sevinçlerinin, umutlarının, tasalarının ve kaygılarının yarattığı akıntı içinde gelecek denizine doğru sürüklenir gider. Ancak erginliğe ulaşan her kız, ayaklarının dibinde birdenbire yepyeni bir dünyanın beliriverdiğini görür. Çocukluğunun dünyasından çok farklı bir dünyadır bu. Çekici, gizemli, ürkütücü ve bilinmeyen. Burası, çocukluğunda hayallerinde canlandırmaya çalıştığı devlerin, perilerin, yedi cücelerin dünyasından daha tanıdık değildir ona. Maskeleyici görüntülerin ardındaki temel bilgiler ondan hep gizlenmiş ve hatta yasaklanmıştır. Bu dünyanın hazlarını tatmamış, acılarını duymamış, deneyimlerini geçirmemiştir henüz. Yalnızca oyunlarını oynamıştır onun, safça. Çoğunlukla ardındaki gerçek olguları ve içeriğini bilmeden. Oyun evinin kadını, bez bebeklerin annesi olmuştur. Sonra sağdan soldan edinilen yalan yanlış bilgiler. Sağdan soldan kazanılan bölük pörçük izlenimler, yanıltıcı, saptırıcı bazı özel deneyimler. Bunların tümü çoğu kez kaygılandırıcı duygusal bir karmaşa yaratır da bilgisini vermez gerçek yaşamın, genç kızın kafasındaki soruların yanıtı olmaz. Onları çoğu kez yaşadığı düşlerden sıyrılarak, gerçeğin katılığında sarsılarak öğrenir. Aslında hiç de sarsıcı olmayabilir gerçek. Onu sarsıcı kılan, bulutların üzerinden düşülerek öğrenilmesidir. Genç kız önce kendini, yaşadığı dönemi, onun içeriğini, anlam ve değerini bilmelidir. Genç kızlık nedir sorusunun yanıtını verebilmelidir. Genç kız kavramı içeriğini de iki temel öğeyi birlikte bulundurur. 1. Dişi oluşu, 2. Genç oluşu. Genç kızı tanımak için bu iki olguyu tanımak gerekir. Dişi cinsin psikolojik farklılığı. Cinsler arasındaki farklı anatomik özellikler kadar psikolojik ayrılıklar da önem taşır. Bu ayrılıklar üzerine günümüze değin pek çok araştırma yapılmıştır. Ancak bu konu, yani cinslerin farklı psikolojisini incelemek büyük bir objektifliği gerektirmektedir. Kadın psikolojisi adlı yapıtıyla bir kadın düşmanına yaraşır biçimde dişi cinsi küçülten sonuçlara ulaşan Heymans'ın bu tür bir yanılgıya erkek oluşu nedeniyle düştüğü akla gelebilir. Oysa bir kadın olmasına karşın Helen Deutsch, cinsiyet beden ve dolayısıyla da düşünce açısından kadın pasiftir. Kadının kaderi onun bedenidir. Bu öyle bir kaderdir ki kadın mutlu olabilmek, gerçek bir kadın olabilmek için onu hem yüklenmek hem de kabullenmek zorundadır derken Heymans'tan pek ayrılmıyor. Peşin yargıların, yaygın inanç ve tutumların etkisinden kurtulup objektif olamıyor. Bununla birlikte salt kadınların lehine olsun diye eşitçilik savunmasıyla fiziksel farkları dahi görmezlikten gelerek abartmalı tutum içinde bulunanların da gerçeğe ulaşamayacaklarını belirtmek gerek. Gerçek olan şudur: dişi cins, erkek cinsten fizyolojik açıdan olduğu kadar psikolojik açıdan da farklıdır. Ancak dişinin durumu ve farklılığı az çok erkeğin farklılığına ve durumuna bağlıdır. İki cins arasındaki eşitsizlik bir bakıma varoluşlarının nedeninde gizlidir. Erkek mi üstündür yoksa kadın mı diye sürdürülen tartışmalar anlamsız ve yararsızdır. Ne biri üstündür diğerinden ne de öteki. Aralarında var olan yalnızca bir farklı oluştur. Bu iki cinsten birinin diğerine üstün olduğu tartışmaları yanlış bir görüşe dayanır. Çünkü erkekler ve kadınlar birbirlerini tamamlayan farklı alanlara egemendirler. Hippel'in dediği gibi erkekle dişi insanlığın tamlığını oluşturur. Dişi cinste zekaya ilişkin farklılıklar. Psikolojik alanda dişi ve erkek farklılığı üzerine en yoğun çalışmaların sürdürüldüğü, güvenilir ve kesin sonuçların alındığı konu zekadır. Avrupa ve Amerika'da yapılan incelemelerde kız ve erkek çocuklarla ergin kadın ve erkekler arasında genel zekada tam bir eşitlik olduğu yüzlerce kez kanıtlanmıştır. Bu konuda artık tartışmaya açık hiçbir yön kalmamıştır. Bununla birlikte genel zekadaki bu kanıtlanmış eşitlik, zekanın bireylere dağılımındaki değişkenlik ve zihni fizyonomi farklarıyla bozulur. Erkek cinste zekanın bireylere dağılımındaki değişkenlik dişi cinse oranla daha büyüktür. Yani zeka ölçeği üzerinde erkek deneklerin dağılımı hem alt hem de üst düzeylere doğru daha çok yayılır. Dişilerde ise dağılım daha çok normal ve normale yakın alanlarda yağışım gösterir. Zekanın bireylere dağılımındaki değişkenlik farkları özellikle Terman tarafından dahilik anlamında yapılan yaygın anketlerle belirlenmiştir. Söz gelimi 140'tan yukarı zeka bölümü için Terman, 4 kız çocuğa karşılık olarak 6 erkek çocuktan oluşan bir oran, 180'den yukarı zeka bölümü için de 3 kız çocuğa karşılık olarak 7 erkek çocuktan oluşan bir oran bulmuştur. Ancak oğlan çocukların bu yayılışı zekanın alt dilimlerinde de kızlara oranla fazladır ve kız çocuklar normal zeka düzeyi çevresinde daha yoğun bir yağışım göstermektedir. Zihni fizyonomi farkına gelince bu alandaki bulgular daha da kesin biçimde kanıtlanmış bulunmaktadır. Zeka alanında kız çocuklara özgü en ayırt edici özellik dile ilişkin sözel zekayı gerektiren belirgin üstünlükleridir. Ancak burada söz konusu olan gevezelik, iğneleme ve şakalaşma anlamındaki bir eğilim değil, dil öğrenme, dili kullanma beceri ve yetisidir. Buna karşın erkek çocuklar için ayırt edici özellik zihni soyutlama, gerçekte karşılığı olmayan zihinsel düşünce ve kavrama ve mekanı göz önünde canlandırmayı gerektiren düşünsel etkinlikteki üstünlükleridir. Psikolojik teknikler aracılığıyla belirlenmiş olan bu farklar cinslerin okul başarılarındaki farkları bir ölçüde de olsa açıklamaktadır. Amerika'da ve Avrupa'da yapılan araştırmalar konuşma dilini kullanmaktaki beceri ve incelik, sözcük zenginliği, yabancı dil bilimi gibi tüm sınavlarda kız çocuklarının üstün olduğunu ortaya koymuştur. Bu farklar orta ve yüksek öğrenim düzeylerinde açıklıkla görülebildiği gibi ilk öğretim çağında da izlenebilmektedir. Bu durum cinsler arasındaki farkların daha erken çağlarda belirlendiği görüşünü güçlendirmiştir. Dişi cinste sosyal farklılıklar. Bir anaokulunda her gün her çocuk 5 dakikalık bir süre için gözlenir. Toplanan 50'şer dakikalık gözlemler incelendiğinde 1. Kız çocuklarda oğlanlara oranla çok daha gelişmiş bir işbirliği, sosyalleşme eğilimi ve bunlara bağlı olarak konuşma etkinliği görülür. Bütün bu etkinlikler kız çocuklarda 21 dakika sürerken erkek çocuklarda bu süre yalnızca 1,5 dakika kadardır. Kız çocuklarda 15 dakikalık bir sözlü anlatım görülürken erkek çocuklarda sözlü anlatım 4 dakikayla sınırlı kalmaktadır. 2. Yapılan bir başka araştırma yukarıdaki gözlemi desteklemektedir. Bu araştırmada kızlara oranla erkek çocuklarda daha belirgin bir yalnız kalma eğilimi görülmüştür. Erkek çocuklar bu yalnızlıklarını boş durarak değil de kızlarda daha az görülen bir yapılandırma etkinliğiyle değerlendirmişlerdir. 50 dakikalık gözlem süresi içinde yalnız başına etkin olma durumu kız çocuklarda 20 dakika, erkek çocuklarda 33 dakika olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar dişi cinsin dile ilişkin etkinliklerdeki üstünlüğünün, erkek cinsin ise teknik etkinlik üstünlüğünün pek erken başladığını gösterir. Dişi cinste heyecansal farklılıklar. Heyecanlılık dişiye özgü genel niteliklerden biri olarak kabul edilir. Haymans gibi bazı psikologlar kadını, ruh halinde düzensiz, endişeli, ürkek, değişiklik gereksinimi duyan, aşırıya kaçma eğilimi gösteren bir varlık olarak tanımlarlar. Oysa yine anaokulu evresinde çocuklar üzerinde yapılan araştırmalarda 50 gözlem dakikası içinde erkek çocuklarda kızlara oranla çok daha belirgin bir telaşlılık ve gürültücülük göze çarpar. Bu süre içinde erkek çocuklarda 5 dakika, kız çocuklarda 30 saniye süren bir telaşlılık görülür. İki cinsin telaşlılık yönünden birbirine oranı 10'a karşı 1'dir. Her gün 5'er dakikalık gözlem kesitleri almak koşuluyla 10 gün içinde oluşturulan 50'şer dakikalık bütün gözlemleri karşılaştırmalı bir çizelge içinde inceleyebiliriz. Etkinlik türü. İşbirliği kızlarda 21 dakika, erkeklerde 1,5 dakika. Sözlü anlatım kızlarda 15 dakika, erkeklerde 4 dakika. Tek başına yapılandırma kızlarda 20 dakika, erkeklerde 33 dakika. Telaşlılık kızlarda yarım dakika, erkeklerde 5 dakika. Sonuç olarak görülür ki kızlar işbirliği ve işbirliği içinde sözlü anlatım gibi etkinliklerde erkek çocuklara karşı çok farklı bir üstünlük elde ederler. Tek başına yapılandırma etkinliklerinde ise oğlanların kızlara karşı belirgin bir üstünlükleri vardır. 1/3 oranındaki bu üstünlük belirgin bir fark olmakla birlikte kız çocukların bu alandaki çabalarının oldukça önemli olduğunu da belgeler. Heyecanlılığın kız çocuğun belirgin niteliği olmamasına karşın bu etken dişi cinsin tanımsal özellikleri arasında önemli bir yer tutar. Bakınız, Guilford Zimmerman, temel şahsiyet özellikleri tablosunda erkeklik dişilik faktörlerini bir diğeri karşısında hangi özelliklerle tanımlıyor? Erkeklik, erkeklere özgü etkinliklere eğilim, dişilik, kadınlara özgü etkinliklere eğilim. Erkeklik, sertlik, dikbaşlılık, dişilik, sevimlilik, sıcakkanlılık. Erkeklik, kolay yola gelmeme, dişilik, romantik duygu ve ilgileri olma. Erkeklik, korkuya dirençli olma, dişilik, korkak ve ürkek olma. Erkeklik, heyecansal davranışlara ket vurma, dişilik, heyecan ifadelerine eğilim, böceklerden, fare ve yılanlardan tiksinme, korkma. Dişi cinse ilişkin fizyolojik özelliklerin psikolojik yapı üstündeki etkileri. Bu çizelgede de heyecanlılığı dişiliğin en temel belirtileri arasında buluyoruz. Bu değişim nasıl oluyor? Fizyolojistler heyecanlar ve duygusal duyarlılıktaki farkı her şeyden önce hormon formülüne, nörovejeratif sistemin az veya çok dengeli oluşuna bağlıyorlar. Bu görüş, dişi cinsin fizyolojisinin erkeğinkinden daha az düzenli olduğunu ileri sürer. Kaldı ki, erkek çocuklar oranla kız çocuklarda hormonal bozukluklar 10 kez daha fazladır diyerek bu düşüncelerini şöyle bütünlerler. Cinsiyet farkları çocukluk çağı sonunda daha da derinleşir. Kız çocuklar için erkeklere oranla daha da zor olan buluğ çağı belirli devrelerde nörovejetatif bozulmaları artırır. Bundan başka çocukluk çağı fizyolojik yönden kız çocuklarda oğlanlara göre çok daha kısadır. Kızlar cinsel olgunluklarını erkeklerden 1 ya da 2 yıl önce tamamlarlar. Büyüme ile ilgili gelişmeler kızlarda 14 yaşlarında sınırlarını belli ederken erkek çocuklar bu çağa ancak 16 yaşında ulaşırlar. Ancak kız çocukların bedensel olgunlaşma yönünden bu özellikleri psikolojik açıdan yarardan çok zarar getirir. Erken olgunlaşma nedeniyle doyasıya yaşanamayan çocukluk çağı bir yandan duygusal açıdan çocuksu kalışı yaratırken toplum içinde yerleşmiş bulunan kalıplaşmış tutumlar ve sosyal koşullar onların yaşlarından önce kadınlaşmalarına, gençliklerinin tadını çıkaramamalarına yol açar. Bu görüşlerde kuşkusuz gerçek payı vardır. Dişi cinsin fizyolojisiyle psikolojisi arasında gözle görünen bir bağıntı bulunmaktadır. Diğer taraftan bu fizyolojik özellikler dişi cinsin zeka türüne ve fizyonomisine de ışık tutabilir. Erkeğe oranla düşük bir bedensel güç, hareket etkinliğinin azalmasına karşılık dil etkinliğini artırır denilebilir. Bedensel oluşumlardan kurtulmadaki zorluk, soyut düşüncenin kavranmasını güçleştirip zekayı, sezginin ve duyguların geniş yer tuttuğu farklı bir alana yöneltebilir. Dişi cinsin bu durumunu kadınlığın kaderi olarak değerlendiren biyolojistler vardır. Dişinin temel görevinin çocuk doğurup onlara bakma olduğunu, bu duygunun dişi cinsin bütün üyelerinde içgüdüsel olarak bulunduğunu ve bu üçgüdünün onların tüm yaşamını yönlendirip biçimlendirdiğini ileri sürenlerden biri olan Maranon der ki, kadın kimi kere dişiliğinin dışında ve üstünde daha erkeksi yetilere sahip olabilir. Yeryüzünde analığın dışında kendine farklı bir yer bulabilir. Ancak bu onun doğal rolü ve görevi değildir. Biyolojik yönden tek başına savaş veren kadın, doğanın kendisini salt o amaçla donattığı alandan dışarı çıkmış, ait bulunduğu başka bir alana girmiştir. Girmiş olduğu yeni alanda başarı elde etmesi bu ilkeyi bozmaz. O, duygusal davranış açısından olsun, yapısal açıdan olsun, annelik mesleği için görevlendirilmiştir. Yalnız kendi için değil, çocukları için de erkeğine dayanmak üzere yaratılmıştır. Burada somut birer gerçek olan biyolojik farkların tek başına kadının tümünü, psikolojik ve sosyal yönlerini de içine alacak biçimde belirlediği öne sürülüyor. Çevre etkileri hiç dikkate alınmıyor. Kaldı ki biyolojistler de herhangi bir cinse ait bir niteliğin salt o cinse özgü olmadığını kabul etmektedir. İnsana ilişkin her niteliğin her iki cinsi de içine alan geniş bir yayılıma sahip olduğu görülür. Söz gelimi, erkek cinsin boy ortalaması dişilerden fazladır ama buna rağmen pek çok kadının boyu erkeğin genel boy ortalamasından uzundur. Buna benzer olarak çeşitli fiziki ve psişik üstünlükler sıralanabilir. Matematik ve fizikte erkek arkadaşlarından daha üstün olan kızlar, kızlardan daha yüksek heyecanlılığa sahip erkekler gibi. Ancak bütün bunlar göz önüne alınmaz, var oldukları kabullenilmez. Zayıf ve çelimsiz de olsa erkek, cinsine mal edilen tüm üstünlüklere sahip çıkar. Dişi, güçlü ve üstün de olsa cinsine etiketlenen özellikleri kabule zorlanır. Biyolojik farklar vardır.